Ayrım 7.
Bir güzel Ankara gecesinde Ağustos 1926 asıldığında çok yakında bir yerde bala vardı ve Dışişleri Nazırı Doktor Tevfik Rüştü'nün de orada olduğunu tahmin edebiliriz. Doktor Tevfik Rüştü İbrani asıllıdır ve Doktor Nazım'ın eşleri kız kardeştiler. Biri asılıyor ve diğeri dans ediyordu. Belki ikisi de dans ediyorlardı, belki asılmak da dans etmektir. Doktor Nazım Mehmet Cavit Naili Keçeli'nin dedesi Naili ve Hilmi aynı davadan asıldılar. Hilmi Baba Ali'yi basanlar arasındadır. Sonra elini çekmiş ve eteğini sıvamıştı. Ardahan'da ticaret yapıyordu. Herhalde kalmasını istemediler. Herhalde Hilmi de bunu bildi. Asılırken benim bir şeyden haberim yok. Ben yalnız Baba Ali'yi bastımdı. Bunda böyle kabiliyet vardır. Bir gün bizi de basar diye asılıyorum. Yollu bar bar bağırıyordu. Bu bağırıştan maksimalist minimalist kavgasının bir de kabiliyet dimansiyonu olduğunu çıkarıyoruz. Tabii aynı soru Mehmet Cavit için de geçerlidir. Hayli müeddep, pakalın da kadınlara düşkünlüğünü kaydediyor ama çapkınlığı nedeniyle asılmış olduğunu düşünemeyiz. Cavit Şehzade Burhanettin'in eşi Aliye Nazlı'nın da gönlünü çalabilmişti. Bu ara sadece adına Yahudilerin İsrail'e göç ve uçuş için kullandıkları İbrani Aliye ve yine İbrani Naz, türevi Nazlı adlarına bakmıyoruz. Karakaşilerin cinsel ilişkide taassup içinde olmalarıyla da yetinmiyoruz. Osmanlı şehzadelerinin Sabetayistler ile evlendiklerini not ediyoruz. Judaize oldular mı cevap vermesek de sormamız zamanlıdır ve nahak yere asılan Doktor Nazım ve Mehmet Cavit'in yazgılarını çıplak İbraniyete bağlayamıyoruz. Kaldı ki Celal Bayar'ın İbrani asıllı olma ihtimali hayli yüksektir. Talat'a ilaveten Cavit'in de yerini bularak mezarını yaptırdığını biliyoruz. Celal Bey Cumhurbaşkanı olunca Aliye Hanım'a maaş bağlatmayı da ihmal etmemiştir. Dayanışma tamdır, görüyoruz. Devamlı, Can Polat da büyük bir ihtilalciydi. İstanbul'da pek önemli vazifeler deruhte eylemişti. Mustafa Kemal Paşa'nın yakını veya pek güvendiğiydi. O kadar öyle ki Paşa mütarekede memleketi kurtarmak için sultana gönderdiği istidada bir yeni meclisi vükela arz ile kendisinin ve bu arada Can Polat'ın nazır edilmesini yazıyordu. İzmir'de suikast gerekçesiyle asıldı. Yiğit bir ihtilalciydi ve belleklerden ve bellekleriyle beraber silindiler. Rauf sadece 27 Mayıs sonrası Nisbi Hürriyet Havası'nda yayınladığı hatıratında pek kısadır. En yakın ve mahrem arkadaşlar olarak yine Ali Fethi, İsmail Can Bulat ve ben vardım demektedir. Yine Rauf, mahrem refiki Mustafa Kemal'in 15 Ekim 1918 tarihinde padişaha gönderdiği arızayı da neşretmişti ki şöyledir. Muhterem padişahımız olan sadakat ve merburiyetim ve vatanımın temini selameti itibariyle arz ederim ki, sadaretin Tevfik Paşa Hazretlerine tevcihi ve müşahin ileyhinde esası Fethi, Tahsin, Rauf, Can Bulat, Azmi, Şeyhülislam Hayri ve acizlerinden mürekkep bir kabine teşkil etmesi zaruridir. Rauf, Kemal, İsmail her gün buluşurduk diyordu. Can Bulat suikast sırasında Mısır'da bulunuyordu. Asıldı. Rauf erken davranıp Londra'ya kaçarak kurtuldu. En kişiliksiz olan Fethi Okyar idi kaldı. Pek çok yiğit idiler ve hepsi asıldılar. Tarihlerden kazındılar. Geriye kalan masaldır. Hala yazılmadılar. İşte ben yazıyorum. Masalların savaşını yapıyorum. Kesintisiz devrim. İkisi birdir, birbirini sürdürüyorlar ve bu nedenle kesintisiz diyoruz. 08 ile 20 birdir ve 26 sondur diyoruz. Demek ki devrimler bitmiş ve cumhuriyet kurulmuştur ve bundan sonra bir müddet reformlar dönemi başlıyor. Sonra karşı devrim gelmektedir. Gelişi bana göre 66'dadır. Ne kadar da kolay geliyorlardı, o kadar öyle ki kolay devrimler de diyebiliriz. Adları Eyüp Sabri, Resneli Niyazi ve Enver oldu ve dağa çıktılar. Bu üç genç zabit idiler, neredeyse tek başlarına meşrutiyeti aldılar. Dağa yüklendiler, telgrafname yazıldı ve meşrutiyet ilanını sağladılar. Eylem planında çok kolay olduğunu kabul etmek zorundayız. Doğrusu Kazım Paşa o ancak bir gölge yakalamıştır demekle büyük kurtarıcı için layık görülen o zamiri münasebetiyle büyük bir elem dalgasıyla boğulma tehlikesi yaşasak da evrakının telafi edilmemesinden hayli memnuniyet duyuyorum. Çünkü Kazım Paşa'nın daha sonra yazdıkları arasında 30 Ekim sabahı müfreze komutanının bir sualine muhatap kaldığı da vakidir. Ankara'dan Müdafaa-i Billiye Vekaleti'nden açık bir telgraf almakla, bu telgrafnamede Cumhuriyet ilan olunduğundan 100 pare top adın ibaresi bulunuyordu. Müfreze komutanı Kazım Paşa Hazretlerine ne yapmalı sualini tevcih ediyordu. Erzurum vilayetinin Cumhuriyet ilanatını böylece ıttılığa kesbettiğini öğreniyoruz. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı yerde Cumhuriyet ilanatı fukara cenazesini hatırlatan bir şekilde tesis edilmişti. 31 Ekim sabahı hükümet konağı avlusunda içtima edilmekle belediye reisi mütebbir olduğunu göstermiş bulunuyordu. Vali beyefendiye eğer bir nutuk irade edilirse aksine nutukla mevzu bahis edilebileceği için nutuk irade etmeden tesis edilmesini teklif etmişler ve vali bu teklifi ordu komutanı Kazım Paşa'nın tasvibine arz etmiş ve Kazım Paşa bu müebbirane teklifi maal memnuniye muvafık telakki eylemişler. Bin netice Cumhuriyetimiz ilanı Erzurum'da nutuk irade edilmeksizin ve ancak bir dua ile tebrik edilmiştir. Öyle anlıyoruz ki sevincini veya üzüntüsünü bir nümayişe dökenler olmamıştır. O halde Cumhuriyetimizin kimselere haber verilmeden ve mühim komutanlarıyla müşavere edilmeden ilan edildiğini anlıyoruz. Cumhuriyetin ilanı üzerine lehte ve aleyhte tezahürat olmaması mühimdir. Herhalde fark edilmiştir, öyle tezekkür edebiliyoruz. Halbuki meşrutiyetin elde edilmesi de kolay olmakla birlikte çok büyük bir sevinç yarattığını biliyoruz. O sevinç dalgasını Halide Edip Hanım'dan okumayı hep tavsiye ediyorum. Tadına doyum olmamaktadır. İnsanların sevinçten yüzlerinin değiştiğini ve mutluluktan al al olduğunu haber veriyordu. Ve bilumum anasır birbirine dolanmışlar ve hep fraternite, legalite ve de liberalite çağırmışlar. O gün suçluların hiç cürüp işlemediği dahi mervudur. Büyük bayram günüydü ve bu bayram Cumhuriyet'in ilanatında yoktu. Bayramlardan yorulduklarını tahayyül edebiliyoruz. Anlamadılar mı? Resmi tarihin iddia ettiği kadar meçhulleri olduğunu söyleyemiyoruz. Genellikle sanıldığının aksine Cumhuriyet fikri bizde o kadar yeni değildi. Büyük Reşit Paşa ile Mithat Paşa'nın Cumhuriyetçi olmakla suçlandıklarını tespit edebiliyoruz. Cumhuriyet için John Spirer ettikleri fısıldanıyordu. Bu fiil de ne yazık biz fesat olarak tercüme ediyoruz. Birlikte fısıldamak anlamındadır. Bunlar nazariyede olanlardır. Pratikte ise Batı Trakya Muvakkat Hükümeti ile Kars Şurası birer cumhuriyetti. Her ikisi de çok mühim ve puri ders oldular. Trakya Muvakkat Hükümeti teşkilatı mahsusa işiydi ve o tarihte henüz teşekkül etmemişti. Süleyman Askeri burada çok önemli roller oynamıştı. Yazık, daha sonra bir askeri başarısızlık üzerine intihar etti. Mağrur bir kuşaktılar. Ama askerinin Batı Trakya'daki muvaffakiyeti, teşkilat-ı mahsusanın resmen kuruluşunu teşvik ile hızlandırmıştı. Kars Şurası ise hayli mühim bir iştir. Teşkilat-ı mahsusanın adamlarının Gilan'a, Küçük Han'a kadar uzandıkları mevzuunda malumattarız. Bu cumhuriyet fikri ve müessesesi ayrı biliniyordu. Hem payitahtı taşraya çıkarmak ve hem de dışarıdan kurtarmak da malumdu. Hem Alemdar Mustafa Paşa ve hem de Şevket Mahmut Paşa dışarıdan geldiler. Belki de kurtarmanın dışarılık bir amel olduğu burada neşet etmektedir. Masal ve misal olabiliyor. Kökü dışarıda olanlar mı hep kurtarıyorlar? Hayır, sanmıyorum. Rusçuk yaranı dönüp kurtarmak üzere dışarı taşla çıkmışlardı ve birinci uzun iç savaşın başındadır. Mahmut Şevket Paşa'nın ise Bağdat'ta yetim kalınca Mithat Paşa Hazretleri elinden tutmuştu. Mithat Paşa Rusçuk'ta da vali olmuştu ve hem pek şakacı ve hem de pek reformcudur. Hem Bulgar ve hem de Irak reformasyon tarihine Mithat Paşa'ya mümtaz sayfeler ayrılmasını tarihteki mühim paradokslar arasında tadat ediyoruz. Önemli olan elinden tutmak işidir. Kesintisizlikle bu var ve yoksa kesintilidir. Bunun anlaşılmış olduğunu zannetmiyorum. Bu kesintiyi de bırakıp masala kaldığım yerden devam edersem şöyledir. 18 Mart 1915 sabahı müttefik donanmaları Çanakkale önünde göründüğünde ise Haydarpaşa'da tren çoktan hazırdı. Sultan ve Sultan ile birlikte payitaht erkanı Eskişehir'e taşınıyordu. Amerikan sefiri Morgenthau anılarında trende sefirler için yerlerinde ayrıldığını kaydetmektedir. Akıllarının kolay yattığını tahmin ediyorum. Çünkü bizde payitahtı oynatmak da yeni değildi. Bursa'dan Edirne'ye gitti ve sonra İstanbul'a döndüğünü unutmuyoruz. Konya ise daha evvelidi. Başkenti değiştirmek bende dahi değişmeyen bir programdır. Benimkiler mi? Hep programlı hülyadır. O günlere döndüğümde artık başkentin İstanbul'da kalamayacağı konusunda ittifak teşhis ediyoruz. Peki neresi? Goldspaşa Halep'i önermektedir. Hem Müslümandı ve hem de Türkmenler bulunuyordu. Türkmenlerin Anadolu'ya hep Malazgirt'ten girdikleri de bir tezvirattır. Ertuğrul ve klanı Suriye'den, Halep'ten yukarı çıkmışlardı. Mezarlarını da boşuna orada aramıyoruz. Eğer Musul'da nüfusun külli azamisi ve bağusuz Kerkük'teki külli Türkmen iddia ediliyorsa sebebi buradadır. Aslında Halep İstanbul'dan evvel daha çok anlamında kullanıyorum. Zerafet ve moda merkeziydi. Halep oradaysa arşın burada sözü bu anlamdadır ve ayrıca bu bağıpta Halep'in İstanbul'a hep faikiyeti meselesinde Estet Hamet Hamdi Tanpınar'ın da şehadetine malikiz. Ayrıca Atay'da ilk gençliğimizde 3 Akdeniz şehrimizle övünürdük. İzmir, Selanik ve Beyrut demiyor mu? İstanbul yoktur. Beyrut, İskenderun ile birlikte Halep'in deniz kenarıydılar. İstanbul hep fukaraların tesellisi oldu. Halep'te Kafkas muhaciri dahi çok idi ve içlerinde İbrani asıllıları teşhis edebiliyoruz. Bugünlere geldiğimde üniversite derslerinde sana dün başka bir tepeden baktım Aziz İstanbul dizesini okuduktan sonra say derdim Çamlıca deyip başlıyorlardı. Fukaralık ve cehalet işte budur ve İstanbul ile koyun koyuna yaşamaktadır. Yeditepe vilayetten başlayıp tramvay yolundan Bayezid'e kadar dizili yedi tümsektir. Nova Roma olarak kurulduğunda tepeydiler. Alçaldıkça hayranları arttı ve bu bizde bir ahlak olmaya başladı. Mütareke yıllarında daha çok kahpe İstanbul veya kısaca kahpe çağrılıyordu. Bugün daha çok hak etmektedir ve şahrı kahpevan daha münasiptir. Osmanlı elitinin Halep'i tercih etme ihtimali yüksekti. Lakin sultanın seveceği şüphelidir. Başka baş şehirler de aranması tabidir. Konya, Kayseri, Eskişehir ile Ankara rekabet ediyorlardı. Hepsi de demiryolu irtibatına sahiptiler. Ve Ankara köy değildi ve bugünkü müze uzun müddet yeni meclisi barındırabilmişti. Ayrıca eski ve muhkem bir Yahudi mahallesi, saman pazarı ve hamam önü, Şengül hamamı ve daha sonra Cumhuriyet'in en muteber zenginini çıkaran bir ticareti vardı. Aktarzadeler ve akrabaları koçlar da saman pazarlıdırlar. Şüphesiz iç içe yaşadılar. Ermeni ve Elen zenginleri de vardı. Aslında birisi varsa mutlak diğeri de bulunuyordu. Yahudiler bir tarafta ve Elenleriyle Ermeniler hep rekabet ve zaman zaman gizli savaşlarla daima bir arada yaşadılar. Ankara'da da böyleydiler. Ermeniler ile Elenler zengin bağlarda yaşıyorlardı. Ankara'yı yeni merkez seçenlerden ilk gelenler bağ evlerine yerleştiler. Demek ki Ankara'nın keşfi ve metruk bir köy olduğu da sadece bir masaldır. Demek yer yerde masal var ve masallar masallarla gizli cenk yapmaktalar. Meclis-i müessesan, nazariye ve pratiğini de aramak zorunda değiliz. Çatalca'da ortaya çıkan Meclis-i Milli bir kurucu meclis ve hatta ihtilal konvansiyonu olarak çalıştı. İlk defa bir sultanın Meclis-i Milli kararıyla tard edilmesine şahit olduk. Bu kadar mı? Yerine Reşat geliyordu ve bir de bunu reye arz ettiler ve böylece Sultan Reşat Meclis-i Milli reyi ile sultan yapılıyordu. Bu da yeni bir usul idi. Tarihçi Danişment Reşat'ın tahta geçmesine adeta bir reisi cumhur gibi iclas edilmiş olduğunu tespitiyle pek çok kızıyordu. Ve Meclis-i Milli burada da duramadı, ihtilalci kanı bir kez kaynamıştı. Hareket ordusunun İstanbul'a girişini İstanbul'un ikinci fethi saydı ve dolayısıyla bu yolla tahta çıkan Reşat'ı da Fatih'ten itibaren taadat ederek 5. Mehmet tesmiye etti. Reşat'ın Mehmet'e tahvil edilmesi işte böyle vaki oldu. Ne kadar meclis idi bilemiyoruz, Ankara'daki kadar diyebiliriz. Demek ki sultanın Meclis-i Milli reyi ile tardının ilki Çatalca'da ve ikincisi Ankara'dadır. Engür'ü de tabir ediliyor ki Engür Farisi üzüm olup bağları ile maruf idi ve yukarıda kaydetmiş haldeyim. Bir usul ve bir kanuniyet mi her ikisinde de göremiyoruz. İstanbul'da isyancılardan kaçıp Çatalca'da hareket ordusunun güvencesine sığınanlar Meclis-i Milli oldular ve sığınmayanlar olmadılar. Ankara'da da bir kısmı İstanbul'un işgalinden kaçan Meclis-i Mebusan azalarıydı ve bir kısmı dahi vilayetlerden intihap edilmiş oldukları kabul ediliyordu, hepsi kabule dayanıyordu. İki ve çok mühim politikada da tam bir süreklilik tespit ediyoruz. Bunlardan birisi Türkifikasyondur ve belki de tekrar etmek zorundayız, maddeci bakış niyetlerden önce zorunluluklara dikkat istemektedir. Bu zorunluluğu da şöyle açıklayabiliriz. Enver milliyetçiydi ve amma ve lakin milleti yoktu. Savaş ilan eden amma askeri olmayan komutanları hatırlatıyor. Zorunluluk ise bizi olmayan milleti yaratmaya götürüyor. Enver bir millet peşindeydi. Maksimum tutmak istediğini teyiden ifade edebiliyorum. Osmanlı'da manzarayı umumiye de Türkifikasyonu emrediyordu. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren iki büyük cereyan ortalığı kasıp kavuruyordu. Birisi nasyonalizm ve diğeri Marksizm. Birbirini destekledikleri bir dönemden geçiliyordu. Marksizm milliyetçi bakışa sömürülme damarını ekliyordu ki bu cereyanın geniş emekçi yığınlara, bunlara halk diyoruz, nüfuz etmesini sağlıyordu. Ayrıca Rusya Marksizmi Narodnizm ile de buluşan kökleriyle ihtilalci yolları savunuyor ve yayıyordu. Bu nedenle Osmanlı'ya karşı mücadele eden nasyonalistler Marksizm ile flört ettiler. Doğrudur, Young Turk sözü de hazır gelmişti. Young France ve özellikle Young Italian öncülleri var. Nerede bir genç hareketi varsa ve bunlara bir kavim adı yan yana geliyorsa bir milliyetçilik olduğunu kabul etmek zorundayız. O kadar öyle ki Mecid Efendi'nin halife olduğu zaman duaların Türkçe söylendiği unutmak ve unutturmak istesek de bir vakadır. Kavurucu rüzgarlar esiyordu ve kavuruyordu. Dışında kalmak zordur, öyle yazıyoruz. Zamanında yazılmış bütün kitaplarda Türkifikasyonun temel çizgi olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetten önce olup Cumhuriyet ile kendisini sürdürmüştür. Bir millet ve hatta milli imparatorluk bir kaçınılmazlık olarak ortaya çıkacaksa Türkifikasyon da elzemdir. Madde bunu tedris etmektedir. Aslında bu kaçınılmazlık dersini milli devlet olmanın çeşitli aşamalarında pek çok iklimde teşhis edebiliyoruz. Bu arada Fransız devrimi yapıldığında Fransa'da Fransızca konuşanların sayısının şaşırtıcı ölçüde az olduğunu not etme imkanına sahibiz. Bu durumda millet devşirmek bir mecburiyet olarak ortaya çıkıyor. Biz de buna Türkifikasyon diyoruz. Devşirme nazariye ve tatbikatının bizde kadim tarihi vardır. Bu işi devşirme hep sevdi, köksüzlüğümüzün kökünü sökebiliyoruz. Devşirmeciler çok zaman devşirildiler. Bozanlar bozulmaktan masum kalamadılar. Yine böyle bir inkıta akabinde masal devam ediyor. Osmanlı'nın son zamanda gelişmeleri dramatize eden iki faktör vardı. Hem unsurlar ve hem de merkez, nasyonalizmin yüksek basıncı altına girmişti. Ve ikincisi bütün bunlar imparatorluğun en zayıf olduğu zaman ortaya çıkıyordu. Zayıf ve güçlenme imkanına sahip olmayan monarkların merkantilizmin zembereğine girmelerine benzetebiliriz. Trajikomik hal herhalde budur. O halde nasyonalizm zayıfların giydikleri bir zırh mı ve maksat kuvvetli olmaktır. Artık bunu tahsil etmiş mertebedeyiz. Fakat nasyonalizmi ateşleyen başka faktörleri muhakeme edebiliyoruz. O zamanlar henüz sadece bir diaspora ile anlatılabilen, saçılmış yaşayan demek istiyorum ve bir millet ve devlet olamamış ana asırında Türkifikasyonu kuvvetle desteklemesi mümkündür. Yahudilerimizi kastediyorum. Çok zor olmadığını da hemen ilave edebiliyoruz. Çünkü Türkisite kategorisini icat edenler, bulanlar demesek de bir politik hareket haline sokanlar, Leon Cahun ve Hermann van Berinam iki Yahudiydi. Bunları yakın zamanlara kadar Siyonist Bernard Lewis izledi ve izlemeyi sürdürüyor. O kadar öyle ki eğer hem Kemalizm'de ve hem Cumhuriyet'te pek çoklarının göremediği faziletler için birisini arayacak olursak bu Siyonist Lewis'tir. Bu bapta Kemalizmin ideologu olmayı denemiş olan Moïse Cohen'den çok daha ileridedir. Moïse Cohen'in önemi Hamburg Siyonist Kongresi'nde vaat edilmiş topraklar olarak Türkiye'yi işaret etmesi ve Türkiye Devleti'nin güçlendirmesini istemesidir. Bu ise Cumhuriyet'ten öncedir, o halde kesintisizliği her yerde görebiliyoruz. Tarih mi? İki ekstremde kısırlaşmakta ve falsifikasyon batağına dalmaktadır. Birisi arşiv manyası ve diğeri de modern kitaplardır. İstatistik, yalan söyleme ve söyletme disiplini iddiası burada da geçerli olabiliyor. Modernite arşivleri falsifiye etmeye imkan verebilmektedir. İstenenler söyletilebiliyor. Arşivlere muasır kitapları ihmal ile sadece asli bir noktayı nazar ile yaklaşmak falsifikatörlerin yolu olmalıdır. Zamanında yazılmış treteler ise falsifikasyon tehlikesinden kısmen masumdurlar. 1900 başlarına hem Hamit saltanatını hem de daha çok Jön Türk iktidarını Judaizm açısından gören pek çok ciddi kitap ve roman okuyabiliyoruz. O zamanlar telif edilmişler. Bazılarında Hamit dönemi ibra ediliyor ve tam ters bir kutba yerleştiriliyor. Bu açıdan bakanlar Mahmut Şevket Paşa'nın İstanbul'u zapt etmesini Mithat Paşa'nın intikamı olarak görebiliyorlar. Çatalca Kurucu Meclisi'ne aldığı tart kararını bildirmek üzere yıldıza çıkan 4 kişilik heyette Yahudi ve Mason Karaso'nun bulunmasını da bir devamlılık olarak anlıyorlardı. Tabii sadece Karaso'da kalmak bir zafiyet semptomu sayılmalıdır, öyle yazıyorum. E. Meyers'ın kitabının basımı 1924 olsa da içindeki malzemelerin çoğu en geç 1922 tarihlidir. Buna baktığımızda Türkifikasyon politikasından hiç kuşku duymuyoruz. Its proponents emphasized the necessity for Turkification of all Ottoman diyordu ki bizim masal ile tam uyum halindedir. İki politika, Türkifikasyon ile Pan-İslamizm, Akçuroğlu Yusuf'un Üç Tarzı Siyaset Nam Siyaset Sosyolojisi denemesi de işaret ediyordu. Cumhuriyet evvelindedir. Akçuroğlu Yusuf, Cumhuriyet ile birlikte Türkifikasyonu dayanaklandıracak tarih tezleri çalışmalarında önemli rol almıştı. Demek ki kesintisizlik ile bu aşamada ve bu düzlemde de karşılaşıyoruz. Birinci Savaş sırasında İstanbul'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu ateşe militeri Pomiankowski'de çok malumatlar görünüyor. Çanakkale müdafasında Çanakkale'yi ziyaret ve görgüye dayalı tanıklık bırakan ender kaynaklarımızdan birisidir. Batı'nın ve bir süre sonra da Sovyetler Birliği'nin tampon ihtiyaçlarının bütün bakışları bozduğu bir zaman var. Pomyankovski'nin bu bombardımandan önce yazmış olması da ayrı bir kazançtır. Şunu aktarmanın son derece verimkar olacağına inanıyorum. Enver Paşa ve taraftarlarının yeni panturanizm akımı, İran vilayetlerinden Azerbaycan ile Erdilan, Kafkasya, Kırım, Volga bölgesi, Türkistan, Hive ve Buhara'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun ilhakını öngörmekteydi. Ayrıca Pan-İslamizmin akımına göre önceden kaybedilen Türk vilayetlerinin, özellikle Mısır, Bingazi ve Trablusgarp'ın tekrar alınması amaçlanıyordu. Demek birinci aşamada bir vakyum niteliğindeki Balkanlara yayılan, ikinci dönemde yeni düzen kurucuları bekleyen Arabiya'ya egemen olan Osmanlı, şimdi ve bu üçüncü periyotta daha çok bir Şark İmparatorluğu olmayı hayal ediyordu. Buna maksimalizm diyorum. Greater Turkey diyenler olmuştur. Bunlar büyük Türkiye projesi teşhis edenler, dışarıdan ve uzaktan bakanlardır. Burada bir soru önümüzü kesiyor. Peki kırılanların hepsi maksimalist miydi? Hayır, zıtlığı maksimalizm versus minimalizm ekseninde koysak da kaybedenlerin hepsinin maksimalist olduğunu hiç söyleyemiyoruz. Söyleyebildiğimiz 1926 yılında maksimalizmin kökünün kuruduğudur. İnsanların sadece önlerine baktıkları bir dönem başlamaktadır. Öne bakmak mı ufuk fukaralığıdır? Ufuk ürkütebilmektedir, minimalist hali diyebiliyorum. Kurutma da süreklidir. Bütün Birinci Dünya Savaşı'nı Anafartalar versus Sarıkamış ekseninde görmeye devam etmek, hem tarihi kıraçlaştırmak ve hem de anti-maksimalist cenki sürdürmek anlamındadır. Bu o kadar o ki, bazı şartlatanları ileri sürerek Sarıkamış'ı taşlama ayinleri hiç ihmal edilmiyor, belleklerimizdedir. Şarlatansız taşlama ayini hiç bilmiyoruz. Kırılmayı da her zaman ölüm olarak anlamıyoruz. Asılma ve bastırıp öldürme, İttihat ve Terakki'nin ünlü İAŞ'ı Nazırı Karakemal misali var. Bir de saf dışı edilme, yurt dışına kaçabilme, rauf ve uzun zaman sesini çıkarmama Kırım içindedir ve belki de asıl Kırım da buradadır. Ali Fuat, Refet, Rauf ve Kazım ilk aklımıza gelenlerdir. Bunların belli başlı özelliklerini hiçbir zaman maksimalist diyemeyiz deseydik mühim bir tenakuza düşmüş olurduk. Kaldı ki idam edilmediler, dar ağacından döndüler. Resmi hikaye asılmamalarını İsmet Paşa Hazretleri ile irtibatlandırıyor ki büyük komutanlarımızdan Fahrettin Altay da teyit ediyorlar. Bu irtibat ile teyidi ise bizim masalımızla ahenk halindedir. Peki İsmet Paşa Hazretleri'nin makul görmediklerinin asılmadıklarını söyleyebilir miyiz? Mübalağalara ve masallarda dahi mahal olmamak icap etmektedir. Maslup olmalarını minimalistlerin tensip etmediklerinin hayatta kaldıklarını ifade etmek daha münasiptir. Masal ya, Kemal Paşa Hazretleri'nin mücadeleye başlama tarihini 1919 Haziran'ına alabiliriz. Amasya Tamimi yüksek komutanların örgütlü bir şekilde bir liberasyon harbine karar verdikleri tarih ve vesikadır. Amasya Tamimi olmasa 19 Mayıs tarihinin herhangi bir mana ihtiva edebileceğini söyleyemeyiz.